Mesih'in kralların kralı ve Rablerin Rabbi olarak dönüşüne bakalım. Vahiy 19. bölüm 11 ve 12. ayetlerde şöyle der. Bundan sonra göğün açılmış olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu gördüm. Birincisinin adı sadık ve gerçektir. Adaletle yargılar, savaşır. Gözleri alev alev yanan ateş gibidir. Başında çok sayıda taç var. Üzerinde kendisinden başka kimsenin bilmediği bir at yazılıdır. Bu gerçekten harika bir sahnedir. Dünyadaki her şeyin adım adım yaklaştığı büyük olay işte budur. Mesih'in yeryüzüne tekrar gelişi. Bu olayın resimde nereye yerleştiğini anımsatmak isterim. Vahiy 4. bölüm ile 18. bölümlerde korkunç büyük sıkıntı dönemini gördük. Bu dönem Mesih'in krallığını kurmak üzere yeryüzüne gelişiyle son bulmaktadır. Tanrı'nın sözünde yeryüzü için dikkatli bir programı uyguladığını fark edersiniz. Bu programa göre Mesih'in dönüşü büyük sıkıntı döneminin sonunda krallığını kurmadan önce gerçekleşmektedir. Bu gelişi ilk gelişinden çok farklı ve görkemli olacaktır. İsa Mesih'in dünyaya ilk gelişi alçak gönüllü ve yumuşak oldu. Günahlar için ölen kurtarıcıydı. Buradaki ayetlerde ise yücelik içinde gelişini görmekteyiz. O adil krallığını kurmadan önce adaletsizliği ortadan kaldıracaktır. Vahiy 4. bölüm 1. ayette cennet açılmakta ve kiliseyi temsilen Yuhanna içeri alınarak oradaki imanları ve ihtiyarları görmektedir. Burada ise cennet Mesih'in çıkması için açılır. Bindiği beyaz at ise savaş atıdır. İsa Mesih yeryüzündeyken Yeruşalim'e savaşı değil barışı simgeleyen küçük bir eşek üzerinde gelmişti. Ancak şimdi durum değişmektedir. Ona sadık denir çünkü Tanrı'nın uzun vadeli programını gerçekleştirmeye gelmiştir. Ona gerçek denir çünkü tümüyle gerçektir. Bu kez çarmıhta ölmeye değil, adaletle yargılayıp savaşmaya gelmiştir. Vahiy 1. bölüm 14. ayette gözleri alev alev yanan ateşe benzer diyor. Çünkü artık yeryüzünü yargılamaya ve adaletsizliği ortadan kaldırmaya gelmektedir. Başında çok sayıda taç bulunur. Bu onun yeryüzünün tek yöneticisi olacağını da gösterir. Mesih kral olacaktır ve tek egemen yönetici, yargılayıcı da Mesih olacaktır. O kralların kralı ve Rablerin Rabbidir. Üzerinde kendisinden başka kimsenin bilmediği bir isim yazılmıştır diyor. Kendisinden başka kimsenin bilmediği o isim nedir? Ona İncil'in ilk 4 bölümüne karşılık gelen 4 ad verilmektedir. İlk olarak kralların kralı ifadesi Matta bölümüyle uyumludur çünkü Matta Mesih'i kral olarak sunar. İkinci olarak sadık ve gerçek ifadesi Markos bölümüyle uyumludur çünkü Mesih orada Tanrı'nın hizmetkarı olarak sunulur. Çünkü Tanrı'nın hizmetkarında aranan özellik soy değil, güvenilir olmaktır. Üçüncü olarak Tanrı'nın sözü denir. Onun Yuhanna'daki adını bu söz yenilemektedir. Çünkü Yuhanna'da başlangıçta söz vardı, söz insan olup aramızda yaşadı der. Dördüncü olarak kimsenin bilmediği isim nedir? Benim bir önerim var. Belki de Luka'da geçen insanoğlu İsa söz konusu edilmektedir. Günümüzde ne yazık ki bu ad övgü olarak kullanılmıyor. Ve hatta onunla fazla özgür ve küstah bir ilişki bu isim kullanılarak söz konusu ediliyor. Elçi Paulus hizmetinin başında değil sonunda ölümünden önce Filipeliler 3. bölüm 10 ve 11. ayetlerde şöyle söyledi. Ölümünde onunla özdeşleşerek onu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum. Oğlu babadan başka tanıyan yoktur. Cenneti cennet yapan özelliklerden biri orada onu tanıyacak olmamızdır. Ve İsa Mesih'i tanıdıkça heyecanımız da artar. Yuhanna'da İsa Mesih öğrencilerine Yuhanna 14. bölüm 7, 8 ve 9. ayetlerde şöyle dedi. Beni tanısaydınız babamı tanırdınız. Artık onu tanıyorsunuz, onu gördünüz. Filipus, Ya Rab bize babayı göster. Bu bize yeter dedi. İsa, Filipus dedi. Bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan babayı görmüştür. Sen nasıl bize babayı göster diyorsun? Yine dua ederken Mesih'in şöyle dediğini görüyoruz. Yuhanna 17. bölüm 3. ayet. Sonsuz yaşam, tek gerçek, Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. Mesih'e gelip ona günahtan kurtaran olarak iman ettiğinizde yalnızca okula başlamış oluruz. Onu tanımaya başladığımızda anaokulundayızdır. Size bir itirafta bulunayım. İman ve hizmet hayatımın ilk yıllarında hep öğrenmek, bilgi edinmek için uğraştım ama daha sonra bir şeyin farkına vardım ki asıl öğrenmem ve tanımam gereken kişi İsa Mesih'tir. Ve onu daha çok tanımayı yaşamımın amacı edindim. Ona her durumda şükretmeyi öğrendim. Amacım ve hedefim bu. Ama buna rağmen bazen yaşamımda bunun tam tersi olur. O zaman da kendimi Rab'den uzak hissederim. O zaman yeniden Rab'be dua eder ve Rab seni tanımak, sana sadık kalmak ve seni yüceltmek istiyorum. Tanrı'nın ruhun seni bana daha yakın olarak tanıtsın diye dua ederim. Bu konuda söylemek istediğim bir nokta daha var. Sonsuzlukta yalnızca Rabbi daha iyi tanımakla kalmayacağız. Birbirimizi de iyi tanıyacağız. Şimdi Mesih'in gelişiyle ilgili diğer bir tanıma bakalım. Vahiy 19. bölüm 13 ila 16. ayetler arasında şöyle yazar. Kana batırılmış bir kaftan giymişti. Tanrı'nın sözü adıyla anılır. Beyaz, temiz, ince ketene bürünmüş olan gökteki ordular beyaz atlara binmiş onu izliyorlardı. Ağzından ulusları vuracak keskin bir kılıç uzanıyor. Onları demir çomakla gülecek, her şeye gücü yeten Tanrı'nın ateşli gazabının şarabını üreten Masara'yı kendisi çiğneyecek. Kaftanının ve kalçasının üzerinde şu ad yazılıydı. Kralların kralı ve Rablerin Rabbi. Tanrı'nın öfkesinin cenderesini sıktığına ve giysisinin kanla lekelenmiş olduğuna dikkat edin. Bu resim bizi Yeşaya 63. bölüme götürür. Yeşaya 63. bölüm 1 ila 6. ayetler arasında şöyle yazar. Edom'dan, Bosra'dan al giysiler içinde bu gelen kim? Göz kamaştırıcı giysiler içinde büyük güçle yürüyen kim? O benim. Adaleti duyuran, kurtarmaya gücü olan giysilerin neden kırmızı? Üstün başın neden çukurda üzüm çiğneyen biri gibi kızıla bulanmış? Çukurda üzümü tek başıma çiğnedim. Yanımda halklardan kimse yoktu. Öfkeyle çiğnedim onları. Gazapla ayaklarımın altına aldım. Kanları giysilerime sıçradı. Bütün elbisemi kirletti. Çünkü öc alma günü yüreğimdeydi. Halkımı kurtaracağım yıl gelmişti. Baktım, yardım edecek kimse yoktu. Destek verecek kimsenin olmayışına şaştım. Gücüm kurtuluş sağladı. Gazabım bana destek oldu. Öfkeyle halkları çiğnedim. Onları gazapla sarhoş ettim. Yere akıttım kanlarını diyor. Elbette bu Mesih'in ilk gelişine değil burada da tanımlanan ikinci gelişine göndermede bulunmaktadır. Ve kendisi onları demir çubukla gülecektir sözü aynı zamanda bizi ikinci mezmura götürür. İkinci mezmur 6 ila 9. ayetler arasında ve ben kralımı kutsal dağım Siyon'a oturttum diyor. Rabbim bildirisini ilan edeceğim. Bana sen benim oğlumsun dedi. Bugün ben sana baba oldum. Dile benden miras olarak sana ulusları, mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim. Demir çomakla kıracaksın onları. Çömlek gibi parçalayacaksın. Onun ikinci gelişindeki öfkesiyle ilk gelişindeki sakinliği tam bir tezat oluşturmaktadır. Kuzunun öfkesi artık söz konusudur. Gökteki ordular onun hizmetindeki meleklerdir. Şimdi de Armagedon Savaşı'nın sonuna geliyoruz. Vahiy 19. bölüm 17 ve 18. ayetler. Bundan sonra güneşte duran bir melek gördüm. Göğün ortasında uçan bütün kuşları yüksek sesle çağırdı. Kralların, komutanların, güçlü adamların, atlarla binicilerinin, özgür köle, küçük büyük hepsinin etini yemek için toplanın. Tanrı'nın büyük şölenine gelin diyor. Kutsal yazılarda okurken sizi sarsacak bir yer varsa o da burası olmalıdır. Tanrı sözünün sonunda bedenin işlerinin onun gözünde ne kadar iğrenç olduğunu bu ayetler belirtir. Bedene göre yaşayanlar mahva uğrayacaktır. Bu Armagedon savaşının sonunda leş yiyen kuşların yeryüzünün krallarının ve güçlü adamlarının yeme şölenine davet edilmesidir. Tanrı'ya karşı gelmeniz korkunçtur çünkü o bir gün sizi yargılayacaktır. Bu sahne insan yüreğinin korkunçluğunu yeniden gözler önüne sermektedir. Ve şimdi cehennemin kapıları açılmaktadır. Vahiy 19. bölüm 19, 20 ve 21. ayetlerde sonra canavarı, dünya krallarını ve onların ordularını ata binmiş olanla onun ordusuna karşı savaşmak üzere toplanmış gördüm. Canavarla onun önünde doğaüstü belirtiler gerçekleştiren sahte peygamber yakalandı. Sahte peygamber canavarın işaretini alıp heykeline tapanları bu belirtilerle saptırmıştı. Her ikisi de kükürtle yanan ateş gölüne diri diri atıldı. Geriye kalanlar ata binmiş olanın ağzından uzanan kılıçla öldürüldü. Bütün kuşlar bunların etiyle doydu der. Ne kadar korkunç bir manzarayla karşı karşıyayız. Canavar ve sahte peygamber son ana dek Tanrı'ya karşı direnmektedir. Tanrı'nın oğlu ile savaşmaya cüret ederler. Elbette onların bu boş çabalarına cennette oturan gülecektir. İnsanın Tanrı'ya bu denli isyan etmesi mantığın alacağı bir durum değil ve sonuç kaçınılmazdır. Cehenneme atılacak ilk iki kişi isyankar yapıdaki Mesih karşıtı ile sahte peygamber olmaktadır. Akla şu soru gelir, ateş gölü gerçek midir? 20. bölümde bu konuyu yeniden ele alacağız ama düşünmemiz için bir noktaya değinmek isterim. Eğer cehennem gerçek değilse burada tanımlanan şey Kükürt Gölü'nden daha kötüdür. Ağzından uzanan kılıçla diyor. Bu kılıç nedir? 1000 yıllık dönemi değişik yorumlayan arkadaşlarım gülerek bana şunu sordu. İsa'nın ağzından gerçek bir kılıcın çıktığına inanmıyorsun değil mi? Bence Tanrı'nın sözü kılıca benzer demedikçe ayetleri yazıldığı şekilde kabul etmeliyiz. İbraniler 4. bölüm 12. ayette Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler. Yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar der. İbraniler 6. bölüm 17. ayette Tanrı'da amacının değişmezliğini vaadin mirasçılarına daha açıkça belirtmek istediği için vaadini antla pekiştirdi demektedir. Yeşaya 11. bölüm 4. ayette yoksulları adaletle yargılayacak, yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek, dünyayı ağzının değneğiyle cezalandıracak, kötüleri soluğuyla öldürecekler. Bu simgenin kutsal yazılarda ne kadar belirgin bir şekilde açıklandığını bilmiyorum, fark ediyor musunuz? İsa'nın ağzından çıkan kılıç onun sözüdür. Evreni yaratan da o sözdür. Sizi kurtaracak olan da Tanrı'nın sözü olacaktır. Çağların sonunda kötüleri mahvedecek olan da yine Tanrı'nın sözüdür. Vahiyin 20. bölümünde 1000 yıllık dönemi ve bu dönemin Mesih'le, şeytanla, insanla, sıkıntı döneminin kutsallarıyla, dirilmeyle, dünyayla ve büyük beyaz taht ile olan ilişkilerini birlikte gözden geçireceğiz. Ne yazık ki geçmişte birçok kişi 1000 yıllık dönemden tüm kutsal kitapta yalnızca burada söz edildiğini, dolayısıyla da bu bölümü çok önemsememek gerektiğini dile getirdi. Ondan sadece bu bölümde 1000 yıl olarak söz edildiği doğrudur. Anlam bilim üzerinde tartışmaya gerek yok. Milenyum Latinceden gelir ve ne şekilde yaklaşırsanız yaklaşın 1000 yıl anlamındadır. Daha önceleri Yunancası olan şiyalizm kullanılırdı. Dolayısıyla hepsi aynı şeyi kastetmekte ve 1000 yıllık döneme işaret etmektedir. 20. bölüm eskatolojide 3 ayrı görüşün ortaya çıktığı noktadır. İlk olarak 1000 yıllık dönem sonrası görüşünde olanlar Mesih'in 1000 yıllık dönemin sonunda geleceğini öne sürer. İnsanlar müjdeyi duyurarak bu krallığı getirebilirler. Bu yüzyılın başında çok kabul görmüş, iyimser bir görüştür bu. O zamanlar tüm dünyanın Mesih'e gelip iman edeceği düşünülüyordu. Bu görüşün modası geçti çünkü iki dünya savaşını, küresel depresyonu, komünizmin yükselişini ve yıkıcı atom bombasını görmüş olan 20. yüzyılın ilk yarısını açıklayamadı bu görüş. İkinci görüş ise 1000 yıllık döneme inanmayanların görüşüdür ki son yıllarda tutulan ve 1000 yıllık dönem sonrası görüşün yerini alan bir görüştür. Bu dönem 1000 yıllık döneme inanılmadığını gösterir. Sahte bir iyimserlik taşımaz ve çoğunlukla da Mesih'in gelişini vurgular. Zayıf yanı ise tüm vahiy bölümünü olduğu gibi 1000 yılı da ruhsal açıdan görmemesidir. Şu anki dönemin 1000 yıllık dönem olduğunu düşünürler. Hatta bunu ileri götürerek yeryüzünde büyük sıkıntı dönemi sürerken cennette de 1000 yıllık dönemin süreceğini ileri sürerler. Bana göre ise cennette 1000 yıllık bir süre değil, sonsuzluk söz konusu olacaktır. 1000 yıllık döneme inanmayanların çoğu 1000 yıllık dönemi bugüne uyarlamaktadır ve vahideki olayları geçmişte yaşanan olaylarmış gibi görmeye çalışarak ortaya garip bir resim çıkartırlar. Bence bu görüş oldukça yanlıştır. Üçüncü yaklaşım ise 1000 yıllık dönem öncesidir ki vahiy 20. bölümü tüm kitap için yaptığı şekilde görüldüğü gibi ele alır ve farklı ifade yoksa sözcükleri aynı biçimde algılar. Size 19. bölümde Rab İsa'nın ağzından keskin bir kılıcın olayından örnek vereyim. Vahiy 19. bölüm 15. ayet şöyle der. Ağzından keskin bir kılıç çıkmakta. Bununla ulusları vuracak. Onları demir bir asayla güdecek. Evrensel, egemen Tanrı'nın kızgınlığının öfkesiyle kabaran şarabı hazırlamak için üzüm basılan teknedeki üzümü o çiğneyecekler. Bu Mesih'in ağzından gerçek bir kılıcın çıktığı anlamına mı gelmektedir? Bana göre kutsal kitap bu kılıcın Tanrı sözü olduğunu açıkça belirterek Efesler 6. bölüm 17. ayette şöyle der. Kurtuluş miğferini ve ruhun kılıcını, yani Tanrı sözünü alın. Durum bu kadar açıkken Yuhanna'yı farklı şekilde anlamamız için kutsal kitaptan sebep göstermemiz gerekir. Bugün sık sık yapıldığı gibi kutsal kitabı istediğiniz gibi ruhsallaştıramazsınız. 1000 yıllık dönem öncesine inananlar 1000 yılın 1000 yıl olduğuna ve Mesih'in de bu dönemin başında geleceğine inanır. Vahiy 20. bölüm ise Mesih gelene dek 1000 yıllık dönemin olacağını açıkça belirtmektedir. Bu bölümün ilk 9 ayetinde 1000 yıl ifadesi 6 kez kullanılmaktadır. Bu denli vurgulandığına göre bu önemlidir. Kilisenin ilk oluştuğu dönemdeki inanlılar Mesih'in 1000 yıllık egemenliğine inanmaktaydı. Buna karşı çıkanlara sapmış gözüyle bakılırdı. Sonraları 1000 yılın imanlılar topluluğunca kurulacağı öğretisi ortaya çıktı. İnanlılar topluluğu mükemmel bir dünya oluşturacaktı ve İsa Mesih geldiğinde de her şeyi çok düzenli bulacaktı. Ancak kutsal kitabın burada ifade ettiği bu değildir. İsa Mesih yargılamaya gelir. Her şey düzen içerisinde olsaydı isyanı bastırmak, yargılamak ve savaşmak için bir neden de olmazdı. Yakın zamana kadar birçok insan imanlılar topluluğunun yeryüzünde egemenliğini kuracağına inanıyordu. 1883 yılında yorumcu Justin Smith şöyle der. Öte yandan her şeyden sonra Hristiyanlık önemli bir güçtür. Tüm yeryüzüne yayılan bu büyük gücün bazı 1000 yıllık barış dönemine inananların tahmin ettiği gibi tehlikeli bir biçimde önemini yitirmesi olası mıdır? Bizim gibi 1000 yıl öncesi görüşünü taşıyanlar 1883 yılında yaşıyor olsaydı dünyanın kötüye gidip kilisede de bozulma olacağını iddia ettikleri için karamsar olarak adlandırılırdı. Bugün bu konularda kuşku içerisinde olan pek çok insan var. Avrupa uygarlığı bozulmakta ve gözden kaybolmaktadır. Bu kişiler Vahiy kitabının 20. bölümünü küçümsememektedir. Bu konuda tüm kutsal kitaptaki peygamberlikleri ve öğretileri taramadan bir konuyu yeterince kavrayamayız. Peygamberlikler alanında uzmanlaşmamış biriyle bu konuyu konuşmamız bize yeterli derinliği sağlayamayacaktır. Bu konuda birçok uzmanın bundan farklı düşündüğünü biliyorum. Bugün çok kişi inanlılar topluluğunun göğe alınacağı günü saplamaya çalışmak gibi tehlikeli bir işle uğraşmaktadır. Bence o tarihi bilmek olanaksız. Kimse bunu bilemez. Bu yarın bile söz konusu olabilir. Bize tarihlerin verildiği değil, genel resmin verildiği bir dönemde yaşamakta olduğumuzu fark etmemiz gerekir. Tanrı'nın gelecekle ilgili düşünce ve planlarını bilmiyorum ama her şeyi düzenleyeceğinden eminim. Şeytan yeryüzü sahasından silinmeden 1000 yıllık dönem söz konusu olamaz bana göre. Şeytan çalıştığı sürece ideal bir ortam sağlamak mümkün olmayacaktır. İkincisi 1000 yıllık dönemden önce günahın lanetinin de dünyadan silinmiş olması gerektiğini düşünüyorum. Kutsal yazılar çölün bile çiçek açacağını bu konuda belirtir. Eğer çölün ne olduğunu görürseniz bunun ne anlama geldiğini daha iyi kavrayacaksınız. Günahın laneti henüz dünyadan silinmemiştir. Üçüncü olarak 1000 yıllık dönemin başında eski antlaşma kutsallarının da dirilmesi gereklidir. Büyük sıkıntıdan önce dirilecek olanlarsa 1000 yıllık dönemi bekler durumda olacaktır. Onların bunu yapmalarının gereği yok ve Rab büyük sıkıntı bitene dek onları diriltmeyecektir. Daniel 12. bölüm 1 ve 2. ayetlerde bunu açıkça ifade ederek şöyle der. O zaman senin halkını koruyan büyük önder Mikail görünecek. Ulusun oluşumundan beri hiç görülmemiş bir sıkıntı dönemi olacak. Bu dönemde halkın adı kitapta yazılı olanlar kurtulacak. Yeryüzü toprağında uyuyanların birçoğu uyanacak. Kimisi sonsuz yaşama, kimisi utanca ve sonsuz iğrençliğe gönderilecekler. Sözünü ettiğimiz İsrail'dir. Büyük sıkıntıyı izleyen eski antlaşmanın kutsalları Yeşaya 25. bölüm 8 ve 9. ayetlerde de söylendiği gibi dirilecektir. Ölüleri diriltecek olan Mesih olduğuna göre Yuhanna 5. bölüm 21, 25, 28 ve 29. ayetlere göre onun gelmesi gerekmektedir. Dördüncü nokta ise eski antlaşma kutsallarının dirilişine büyük sıkıntı döneminin kutsalları da katılır ve 1000 yıllık dönemde Mesih'le birlikte egemenlik sürerler. Son olarak da 1000 yıllık dönem insanın ideal koşullardaki son sınavı olacaktır. Bu da insanda koşulların düzelmeyeceği, hiçbir yanlışlığın olmadığını öne sürenlere bir yanıt oluşturmaktadır. İnsan tedavisi düzeltilmesi olanaksız bir günah taşır. 1000 yıllık dönemin sonunda bile Tanrı'ya başkaldırı söz konusu olacaktır. İnsan yüreğinin başkaldırısını ve bozulmuş doğasını kavramak çok zor. Biz kendimizi Tanrı'nın bizi gördüğü gibi görseydik, herhalde kendimize tahammül edemezdik. Bunun yerine kendimizin iyi ve hoş insanlar olduğunu düşünmeyi seçeriz. 1000 yıllık dönem sonsuzluktan önce insanın son sınavı olacaktır. 1000 yıllık dönem Tanrı'nın egemenliğin gelsin duamıza yanıtıdır. Yanlışlıkla Rabbin duası diye adlandırdığımız duada şöyle diyoruz. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de egemenliğin olsun. Onun yerde kuracağı egemenlik işte bu 1000 yıllık egemenlik dönemidir. Davut'a vaat edilen egemenlik 2. Samuel 7. bölüm 12 ve 17. ayetlere göre buydu. Mezmurlarda da ve peygamberlik kitaplarında da öngörülen egemenlik budur. Eğer mezmurların neresinde bu egemenlik öngörülür diye sorarsanız, size 2. mezmur 45. ayeti, 110. mezmurun tamamını ve peygamberlik kitaplarından Yeşaya 2. bölümü, Yeremya 23. bölümü, 32. bölümü, Hezekiel 40. bölümü, Daniel 2. bölümü, Mika'da 4. bölümü ve Zekeriya'da 12. bölümü okumanızı öneririm. Küçük olsun büyük olsun peygamberlerin hepsi bu egemenlikten söz etmektedir. Eski antlaşma peygamberlerinin en önemli konusu olan ve göksel egemenliğin kutsal kitapta geçtiği yerlerin bazıları bunlardır. Yeryüzüne gelen ilahi krallık bu şekilde bize anlatılır. Vahiy 20. bölümde şeytanın 1000 yıllığına bağlanması anlatılır. Vahiy 20. bölüm 1, 2 ve 3. ayetlerde şöyle yazar. Sonra bir meleğin gökten indiğini gördüm. Elinde dipsiz derinliklerin anahtarı ve büyük bir zincir vardı. Melek ejderhayı, iblis ya da şeytan denen o eski yılanı yakalayıp 1000 yıl için bağladı. 1000 yıl tamamlanıncaya dek ulusları bir daha saptırmasın diye onu dipsiz derinliklere attı. Oraya kapayıp girişi mühürledi. 1000 yıl geçtikten sonra kısa bir süre için serbest bırakılması gerekiyor der. 1000 yıl ifadesinin ilk 3 ayette 3 kez, 20. bölümde de 6 kez geçtiğini fark etmemiz önemlidir. 1000 yıllık dönemden yalnızca bir bölümde söz edildiği doğrudur ama Tanrı ondan 6 kez söz eder. Onun gerçekleşmesini istediği bir şeyden kaç kez söz etmesi gerekir diye sormak isterim. Tanrı bu konudan başkalarının kutsal kitapta yalnızca bir ya da iki kez geçtiği halde fazlasıyla önemseyip vurguladığı konulardan daha çok söz etmektedir. 1000 yıldan 6 kez söz edilir ve burada şeytanla ilişkisi de vurgulanmaktadır. Şeytan bu çağın tanrısı, havadaki gücün prensidir ve dünyadaki etkisi bilgisayarların hesaplayabileceğinden çok daha fazladır. Onun uzaklaştırılması 1000 yıllık dönemin yolunu da açar. Şeytan varken 1000 yıllık dönem gelmez. Dolayısıyla şeytan ile 1000 yıllık dönem arasındaki ilişki şudur. O dünyadan uzaklaştırılmadan 1000 yıllık döneme girilemez. İnsanlar dünyaya barış getirme, zenginliği artırma gibi konularda konuşuyorlar. Dünya sistemine en sonunda başkanlık edecek olan Mesih karşıtıdır ve o da bir an için bunu başaracakmış gibi görünse de barışı ve zenginliği getiremeyecektir. Şeytan dünyada oldukça ülkeler arasında ideal bir ortama kavuşmamız olanaksızdır. Melek ejderhayı yakalayıp 1000 yıl süreyle bağladı der. Şeytanın üstün gücü azalmıştır ve sıradan bir melek onu tutuklayıp götürmektedir. Derinlere attı sözü burada hapishane için kullanılan sözdür ve 10. ayetteki ateş gölünden farklıdır. Bu süre sonunda kısa bir dönem için çözülmesi de gerekir. Bu da kutsal kitabın tam olarak anlaşılamayan yerlerinden birisidir. Şeytan Tanrı tarafından zincire vurulduktan sonra niçin yeniden çözülür? Tanrı neden buna izin vermektedir? Bence Tanrı'nın gizem dolu ve henüz bizim bilmediğimiz harika bir programı var. Bunu bir gün bize açıklayacak ama şimdilik tek istediği imanla ona bakarak yürümemizdir. Tanrı'ya güvenmeli ve onun her yaptığında doğru olduğunu bilmeliyiz. Kötülük sorununun yanıtını bilmiyorum. Ancak dostum, imanla yürürsek bir gün bunun yanıtını öğreneceğiz. Tanrı şeytanı 1000 yıllığına hapsetti çünkü bu olmadan 1000 yıllık dönem olamazdı.